Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. Üçüncü reşede kaldık. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. Arkadaş, o zat aleyhissalatu vesselam delaili afakiye denilen delaili afakiye denilen harici delilleriyle musaddak olduğu gibi delaili afakiye ikinci reşede okuduğumuz bütün deliller Efendimizin peygamberliğini ispat eden delal afakiyeye mahsus. Mesela Efendimizin elinden zuhur eden mucizeler afaki bir delil. Mesela daha Efendimizin peygamberliği ilan edilmeden evvel irhasat nevinden vuku'a gelen hadiseler afaki delillerden. İşte havatif denilen gaybtan haber verenler, kahinlerin Efendimiz'den haber vermesi, delail-i afakiye, Efendimiz'in şeriatı, delail-i afakiye, semavi kitapların Efendimiz'den haber vermesi, Efendimiz'in müjdelemesi, afaki deliller. İşte ikinci reşada işlediğimiz, afaki deliller ile Peygamber Efendimizin nubuvveti tasdik edildiği gibi delaili enfusiye denilen, üçüncü reşenin konusu bu zaten. Enfusi deliller denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Demek ki bizler ikinci reşada afaki delilleri mütalaa ettik. Bu reşada da enfusi Efendimizin zatında olan delilleri mütalaa edeceğiz. Çünkü o zat aleyhissalatu vesselam şems, güneş gibidir. Zatını zatı ile ziyalandırarak gösterir. Ve subhanallah. Şimdi güneşin varlığını ispat etmek için desek ki, işte bakın pencereye, pencerede bir ışık var, sıcaklık var, yedirek var. Bu sıfatlar, bu camın sıfatları olamaz. Peki bu sıfatlar kimden geliyor? İşte penceredeki bu sıfatlar semadaki güneşin varlığını ispat eder. Yapılabilir. Ama ihtiyaç çoktu üstadımız. Kaldığı kafanı semaya bak. Güneş kendi cesametiyle kendisini ispat eder. Dolayısıyla Efendimizin peygamberliğini ispat ederken, evet, sıfat hükmündeki mucizeleri, irhasatı, semavi kitapların beşareti, şeriatının mükemmelliği kullanılabilir. Üstadımız diyor ki hiç yolu uzatmaya ihtiyaç yok. O zat diyor güneş gibidir. Kendisi kendisinin peygamberliğini ispat eder. Mesela diyor bütün ahlak-ı hamidenin övülmeye layık bütün ahlakın en yüksekleri o zatta İctima etmiş, toplanmış olduğuna bütün alem şehadet ediyor. Kardeşlerim, kemal odur ki düşman kabul etsin. Efendimizin aleyhissalatu vesselamın bütün güzel ahlakı cem ettiğini dost ve düşman tasdik etmiş. Burada benim dikkatimi çeken kelime en yüksekler. En yüksekler kelimesinin altında Şöyle bir nükte bak. Hatta ben buna not almışım. Şöyle notumuz. Bir insanda birbirine zıt güzel ahlakın birbirini engellemeyecek derecede bulunması oldukça zordur. Bak, burası çok önemli. Bir insanda birbirine zıt güzel ahlakın birbirini engellemeyecek şekilde bulunması çok zordur. Mesela insan cömerttir ama bunu israfa vardırabilir. Tutumludur ama cimrilik seviyesine ulaşabilir. Halbuki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün güzel ahlakı zıttının sınırına vardırmadan kendi cem etmişti. Son derece cesurdu, cedaletliydi ama aynı anda son derece mütevazi, halim ve selim idi. Dünyaya meydan okurken bile kumlar üstünde oturup bir çocukla sohbet edebilecek kadar mütevazıydı. Acayip bir şey bu. Yani bir sıfatta yükseleceksiniz. Mesela son derece kuvvetli olacaksınız ama halim olacaksınız. İkisi birbirini setretmeyecek. Efendimizin ahlakı böyle bir ahlak. Ahlak-ı Hamide'nin her bir nevinde en yüksek. Dost ve düşman buna şahit olmuş. Ve keza tekrar bu cümleye döneceğim. Bir sonraki cümleyi okuyalım. Ve keza en nezih hasletler ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyeti maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Bir daha okuyorum cümleyi. En nezih hasletler ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami içine almış bir şahsiyeti maneviye sahibi olduğunda icma vardır. Şimdi bakın, ilk cümle bütün ahlak-ı hamidenin en yüksekleri o zatta içtima etmiş. İkinci cümle, en nezih hasletleri, huyları, en yüksek seciyeleri cami, bir şahsiyet-i maneviye sahibi. Ben iki cümleye çok baktım. Arada nasıl bir fark var diye. Çünkü üstadımızın tarzı şu. Evet, bazen bir cümleyle önceki cümleyi tekit eder. Ama eğer iki cümle arasında kezayı kullanmışsa, iki cümle birbirinden farklıdır. Ben de bu iki cümle arasındaki farkı bulabilmek için bayağı baktım. Şimdi birinci cümlede ahlak-ı hamide diyor. İkinci cümlede ahlak-ı hamideye mukabil en nezih hasletler, huylar, yüksek seciyeler deniliyor. İki kelime aynı manada. Üstadımız tefennün olsun diye belagatta bir sanattı. Muhatabı sıkmamak için aynı manayı farklı kelimelerle ifade etmek. Üstadımız ahlak-ı hamideyi ifade buyurduktan sonra bir daha ahlak-ı hamide dememiş de açılımını yapmış. En nezih hasletler, huylar, en yüksek seciyeler. Yani bu kelimeler arasında bir fark yok. Peki fark nerede olabilir? Bana şöyle geliyor. Üstadımız birinci cümlede en yüksekleri o zatta demiş. O zatta. İkinci cümlede bir şahsiyet maneviye sahibi olduğu. Yani ahlak-ı hamideyi iki farklı pencereden bakmış. Bir, Efendimizin zatından bakmış. İki, Efendimizin manevi şahsiyetinden bakmış. Hatırlarsanız, önceki dersimizde manevi şahsiyetle ne kastediliyor izah etmiştik. Hatırlayacak olursak, Efendimizin insani bir yönü var. Beşeri bir yönü var. Yemesi, kalkması, oturması, gezmesi, evlenmesi gibi. Bu sıfatlar Efendimizin beşeri yönü. Bir de Efendimizin peygamberlik makamı ile, ibadetiyle, takvasıyla, zühdüyle, kazanmış olduğu sevap ile, ümmetinin yaptığı bütün sevapların tamamının onun amel defterine yazılmasıyla kazanmış olduğu manevi bir şahsiyeti var. Şimdi Efendimizin manevi şahsiyetini görebilmek için ne olmak lazım? Müslüman olmak lazım. Müslüman olmayan, ona iman etmeyen Efendimizin peygamberlik mesleğiyle kazandığı manevi şahsiyeti göremez, idrak edemez. Üstadımız diyor ki, velev ki mümin değilsin, o zatın şahsiyet maneviyesine bakamıyorsun. O zaman zatına bak. Beşeri haline bak. Aynı ahlak hamideyi orada da göreceksin. Aradaki farkı somutlaştıralım. Efendimizin malum aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken emanetler vardı yanında ve kendi yatağına yatırmış olduğu Hazreti Ali'ye emanetleri teslim etmişti. Bu emanetler nedir biliyor musunuz? Emanetler şu bak. Efendimiz'i öldürmek istiyor Mekke müşrikler. Ama kim öldürecek? Bir kabileden birisi öldürse Efendimiz'in kabilesi o kabileye düşman olur. Savaş açar. Toplanıyor bütün kabileler. Şu çareyi buluyorlar. Her kabileden bir yiğit. Her kabilenin en kuvvetli genci. Hepsi toplanacak. Bu gençlerin oluşturduğu çete Efendimiz'i öldürecek. Bu sayede Efendimiz'in kabilesi de bütün kabilelere savaş açamayacağı için mesele tamamlanacak. Karar alındı. Komitenin başkanı da Ebu Cehil. Peki bu gençlere ne verilecek? Onlara da mal verilecek. Onlara verilecek olan altınlar, gümüşler neyse toplandı. İyi de bu kimin yanında kalacak? Ebu Cehil dedi ki bana emanet edin. Dediler ki sana emanet edilmez. Sen emanet de hainsin. Başkası dedi ki ben bakayım. Yok. Mal ellerinde, aralarında malı teslim edebilecekler kimseyi bulamıyorlar. Dediler ki Muhammed'e teslim edelim. O emanette emindir. O malı gidiyorlar Efendimiz'e emanet ediyorlar. Düşebiliyor musunuz? Peygamberliğine inanmıyorlar Efendimiz. Öldürecekler. Katil tutuyorlar. Lakin diyorlar ki bu mala Muhammed'den daha emin kimse yoktu. İşte bakın Efendimiz'in güzel ahlakını görebilmek için illaki manevi şahsiyetine bakmak lazım değil. Düşman bile olsa insafla Efendimiz'in zatına baksa Efendimiz'in zatındaki adaleti, şefkati, merhameti, insafı, tevazuyu, ikram sahibi olmayı saymakla bitmeyecek kadar çok ahlak hamideyi görebilir. Eğer pencereyi açar da iman ile Efendimizin manevi şahsiyetine bakarsa zatında gördüklerinden daha büyüğünü gör. Siyer kitaplarında yazıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha dünyaya yeni geldiğinde yeni doğmuş bir bebek cemaat yeni doğmuş bir bebek hemen kalkıp Mekke Kabe'ye doğru secdeye gidiyor. Hazreti Amin'i anlatıyor. Ümmeti diyor. Daha yeni doğmuş bir bebek. Hazreti Amin'e gaybtan duyduğu sesi naklediyor. Şu ses. Bu arada kaydettim. Bugün diyor ona verin. Adem'in hulkiyetini verin. Şiit'in marifetini verin. Nuh'un şecaatini verin. İbrahim'in dostluğunu, İsmail'in konuşkanlığını verin. İshak'ın hak eme boyun eğişini, Salih'in konuşmasını, Lokman'ın hikmetini verin. Yakub'un beşaretini, Yusuf'un güzelliğini, Eyüp'ün sabrını, Musa'nın mihnetini verin. Yuşa'nın gazasını, Davud'un güzel sesini, Süleyman'ın heybetini, Danyal'ın muhabbetini verin. İsa'ilyas'ın vakarını, Yahya'nın ismetini, Zekeriya'nın makbuliyetini ve İsa'nın abdiyetini verin. Diğer peygamberlerde en meşhur sıfatlar neyse Cenab-ı Hak emrediyor. Kuluma onların tamamını ver. İşte Efendimizin şahsiyet maneviyesinde böyle en nezih huylar, en yüksek seciyeler ve hasletler mevcut. Bütün peygamberlere peygamber dedirten ne kadar sıfat varsa bütün bu sıfatların Efendimiz'e cem olduğu hususunda icma vardı. İcma vardı. Geçtim sonraki cümleye. Bekeza o zatın aleyhissalatü vesselamın en yüksek derecede bulunan züht ve takva ve ubudiyeti şehadetleriyle malik olduğu kuvve-i imaniye ile musaddattır. Bu da başka bir delil. Üçüncü raşanın üçüncü delili. Birinci delilimiz Efendimizin zatındaki ahlak-ı hamide. İkinci delilimiz Efendimizin şahsiyet maneviyesindeki ahlak-ı hamide. Üçüncü delil de Efendimizin kuvve-i imanı. Üstadımız kuvve-i imanı Ayet-i Kübra'da izah ediyor. Aklımda kaldığı kadarıyla. Öyle meydana çıkıyor ki kendi kabilesi, kendi kavmi, o zamanda bulunan diğer semavi dinlerin mensupları ve bütün dünya onun karşısında ona düşman. Hatta kendi amcası dahi. Lakin bütün bu düşmanlıklar, bütün bu muarızlar onun imanına şek ve şüphe vermiyor. Davasını onu geri çeviremiyor. Bakın şimdi kıyas edin. İman dersini almayan bazı bir genci, bir insanı bir filozofun sözü etkiliyor. Onun sözünden şüpheye düşüyor. Acaba Allah var mı diyor. Acaba ahiret var mı diyor. Acaba cennet cehennem var mı diyor. Şimdi Efendimiz'e bakın. Tek başına bir beşer. Kendi amcası, kabilesi, kavmi onun karşısında. Bütün semavi dinlerin mensupları, alimleri onun karşısında. Bütün dünya karşısında imanına bakın. İmanında zerre miktar tereddüt yok. Ne diyor amcasına? Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Bu güven nereden geliyor? Bu güven nereden geliyor? Artı diyor üstadımız, öyle bir iman ki o imanın içinde zühd var, zühd. Kardeşlerim zühd acayip bir şey. Zühd demek dünyaya rağbet etmemek demek. Efendimizin hayatında o kadar savaşlar oluyor. O kadar gazalar oluyor. O kadar ganimetler ele geçiyor. Bakın dikkat edin. Enfal suresindeki ayetin beyanıyla ganimetin beşte biri peygamberimize aitti. Evet. Ganimetin beşte biri Efendimiz'e ait. Bazı savaşlarda binlerce deve ele geçiyor. Bazı savaşlarda böyle sandıklarla hazineler ele geçiyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bir peygambere bir mal ile sabahlamak yakışmaz diyor. Ganimet kendisine gelir gelmez hemen ganimetini Ashab-ı Suffa'dan başlayarak sahabeler arasında dağıtıyor. Efendimiz böyle vefat etmiş. Hatta kendi eşleri, yani o zühdüne bakın, kendi eşleri, onlar bile dayanamıyor. Bakın peygamber eşi ama dayanamıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz böyle mi yaşayacağız? Hazreti Ayşe diyor ki, peygamberin evinde diyor, iki defa peş peşe ocak yanmamıştı. Öyle bir bolluk olmamıştır yani. Bir gün ocak yanmış, yemek pişmişse, ertesi gün bizim evimizde ocak yakacak, yemek pişirecek bir malzeme olmamıştır diyor. Efendimiz zühdüne bakın. Sahabeler acıktığı zaman midelerine bir taş bağlarlarmış. Biz görmedik, taş bağlamak nedir de bilmiyoruz. Onlar elbiselerini kaldırıp Efendimiz'e bu taşı gösterdiklerinde Efendimiz de kaldırırmış. İki taş gösterirmiş. Şimdi Efendimiz'in eşleri Peygamberimize geliyor. Aleyhissalatu vesselam'a. Biz böyle yaşayamıyoruz. Efendimiz zühdünü anlamak lazım. Çünkü bu zühd ancak bir peygamberde olur. Peygamberden başkasında böyle bir zühd olamaz. Peygamberin eşlerinin bile dayanamadığı bir zühd bu. Diyorlar ki Efendimiz'e biz böyle yaşayamıyoruz. Bize biraz ganimetlerden ayırsan da hayatımız biraz daha rahat olsa, diğer sahabe eşleri gibi yaşasak. Bakın, ayet-i kerime iniyor. Ayet-i kerime. Ve subhanallah. Ya eyyühen nebi, ey yüce nebi. Ahzab suresi. Gulli ezvacik. Eşlerine de ki, in küntünne turidnel hayate dünya ve zinetaha. Eğer siz dünya hayatını istiyorsanız, dünya hayatının süsünü, ziynetini istiyorsanız fetaaleyne, o zaman gelin. Umettikunne ve usarrihkunne sarahen cemile. Ben sizleri menfaatlendireceğim. Dünyadan ne istiyorsanız sizlere vereceğim. Lakin sonra sizleri boşayacağım. Dünya istiyorsanız, süsüne talipseniz gelin. Allah emrediyor. Onlara böyle de. Gelsinler, ne istiyorlarsa ver ve sonra boşa. Ve in küntünne turidnallah. Lakin eğer siz dünya değil de Allah'ı istiyorsanız ve Resulahu, Allah'ın peygamberini istiyorsanız ve daral ahire, ahiret yurdunu istiyorsanız finnallah, muhakkak ki Allah e'adde lil muhsinati min künne ecran azime, muhakkak Allah sizden muhsinler için çok büyük bir mükafatı hazırlamıştır. Bu ayet-i kerime inince o zaman Efendimizin eşleri de tamam istemiyoruz diyorlar. Evet. Hatta bir hocamız, Muhammed Tevfik hocamız, duaya vesile olsun, Allah ondan razı olsun, Efendimizin sağlığındayken ganimetlerden elde ettiği malın tamamını bir sohbette bize nakletmişti. Ve şöyle ifade etmişti. Demişti ki, dünyanın en zengin insanı kim demişti? Bir isim vermişti. O zengin kişi Efendimizin sahip olduğu ganimetlere kıyasla fakirdir demişti. Ama Efendimiz öldüğü zaman hiçbir şey yok. Zırhı bile emanetti. Böyle bir zühdü var Efendimizin. Başka nesi var? Efendimizin bir de takvası var. Efendimiz imanı takvası ile süslemiş. Ne diyor? Allah'tan en çok korkanınız benimdir. Başka nesi var? Ubudiyeti, kulluğu var. Mesela bir hadiste geçiyor. Efendimiz buyurmuş, bugün çok hastaydım ancak yatmadan önce ilk yediği bitirebildim. İlk yedi kardeşlerim Kur'an'daki ilk yedi sure. Tövbe suresiyle tamamlanıyor. 206 sayfa. 206 sayfa. Efendimiz namaz kılarken ayaklarının altı şişermiş. Efendimizin eşleri, Efendimizin bu an acıdıkları zaman, Efendimiz şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuş. Efendimiz'e ne zühte, ne takvada, ne ibadette yetişmek mümkün değildi. İşte zühd ile, takva ile ve ubudiyetle süslenmiş Efendimizin imanı ve o imandaki kuvvet Efendimizin peygamberliğine şahit. Ve 3. Reşat'taki 4. cihet'i okuyoruz. Ve keza Siyer-i Nebeviye'nin şehadetiyle derece-i vusuku, vusuk, güven derecesi, sağlam inanma demek. Efendimizin kendine olan güvendeki derecesi ve kemali ciddiyet ve metaneti, öyle sarsılmaması, bütün işlerinde ve harekatında kuvve-i emniyeti, kendine güvenmesi, hepsi aynı manada. Hakka mütemessik, hakka bağlanmış ve hakikate salik olduğunu tasdik eden kat'i delillerdir. Bakın bu da acayip bir delil. Efendimiz bir dava ile ortaya çıkıyor ama ne kadar metin, hareketinde, işinde ne kadar emin. Peki bu emniyet nereden geliyor? Bu güven nereden geliyor? Bu ciddiyet nereden geliyor? Hatta o güvenin, bakın o güvenin meydan okumasına bakın. Kur'an'da geçiyor. Gulid'u şurekâekum. Onlara de ki diyor, Allah diyor, böyle demesini emrediyor Efendimiz. Onlara de ki, Allah'tan başka neyiniz varsa, Allah'a ortak koştuğunuz ne kadar batıl mabudunuz varsa hepsini yardıma çağırın. Sümme kiduni. Sonra bana tuzak kurun. Elinizden ne geliyorsa yapın. Sümme kiduni felâ tunzirun. Bana göz bile açtırmayın. Bana eman vermeyin. Bana mühlet tanımayın. Onlara böyle söylüyor. Allah emrediyor. Meydan okumaya bakın ya. Tek başına bir beşer. Hepsine meydan okunuyor. Toplanın diyor, toplanın. Silahlarınızı alın. İlahlarınızı davet edin. Bana hileler yapın. Tuzaklar kurun. Bana göz bile açtırmayın. Onlara de ki Allah devam ediyor. İnne veliyyallahullezî nezzelel kitab. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır de. Efendimiz onlara öyle meydan okumuş. Benim dostum Allah'tır. Hatta Kur'an'da vallahi ya'simuk, Allah seni koruyacak ayeti indiğinde Efendimiz çadırının başında nöbet tutan, savaşlarda, gazalarda çadırının başında nöbet tutan askerleri dağıtmış. Demiş artık beklemeyin. Rabbim beni muhafazayı kendi üstüne aldı. Ve bu ayetten sonra Efendimizin başında kimse nöbet tutmamış. Bu metaat nereden geliyor? Allah'tan ona bir vahiy olmasa, bir beşerde bu sağlamlığın, bu ciddiyetin, efendim hareketlerindeki bu emniyetin bulunması mümkün müdür? Değildir işte. Efendimiz, üstadımız şöyle tamamlamış. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taraveti, tazeliği ve güzelliği ve semerelerin tazeliği. Ağaca baktık, yaprak yeşil, çiçek güzel, meyve taze. Neyi anlarız? Artık ağacın köküne bakmaya gerek yok. Şunu anlarız, ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahitlerdir. Şimdi Efendimiz bir şecere-i nuraniye. O ağaca baktık. Zatında ahlak-ı hamidenin en yüksekleri mevcut. Bir dala baktık. Ahlak-ı hamide dalı. o dalda çiçekler, meyveler var. Başka bir dala baktık. Efendimizin manevi şahsiyeti dalı. En nezih huylar, seciyeler, hasletler o dalda meyve gibi asılmış. Başka bir dala baktık. İmandaki kuvvet dalı. O dalda takva meyvesi var. Zühd meyvesi var. İbadet meyvesi var. Başka bir dala baktık. Efendimizin kendine olan güven dalı. O dalda ciddiyet meyvesi var. Kemal-i vusuk meyvesi var. Hareketindeki emniyet meyvesi var. Artık bu meyveleri, bu çiçekleri gördük. Acaba bu ağaç hayattar mıdır, değil midir? Bunu düşünmeye, bunu incelemeye ihtiyaç var mıdır? Yoktu. İşte anlattığımız bu dört husus, Efendimizin nurani ağacında çıkan meyvelerdir. Madem bu meyveler böyle tatlıdır, madem bu çiçekler böyle efendim güzeldir, madem bu yapraklar böyle yeşildir, o zaman onlardaki bu güzellik, onlardaki bu yeşillik, onlardaki bu hayat, ağacın kendi güzelliğinden, kendi hayatından gelir. Evet, üstadımız bu delili mütala etmiş. Ben bu delilden şunu anlıyorum, kıssadan hissem, tamamlıyoruz. Risale-i Nur'dan hakkıyla istifade edebilmek için bazı yerlerde diğer ilimlerin takviyesi lazım. Şimdi Efendimizin hayatını bilmeyen, siyer ilmi hiç okumamış birisinin okuduğumuz bu bölümdeki efendim delillerden istifadesiyle siyere çalışmış, tez hazırlamış bir siyer hocasının istifadesi aynı değildir. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bugünkü dersimiz şu. Varsa kitaptan, yoksa elhamdülillah internet bir kitap olmuş. Yazalım, araştıralım. Efendimizin zühdü nasıldı? Muşahhas misallerle. Takvası nasıldı? Muşahhas misallerle. İbadeti nasıldı? Muşahhas misallerle. İmanı nasıldı? Ciddiyeti nasıldı? Hareketindeki kendine güven, emniyeti nasıldı? Ahlakı nasıldı? Kendimize küçük bir kitap yapalım. Her gün işlediğimiz dersteki tefekkür damlalarımızı o defter toplayalım. Şimdi Efendimiz zühdünü tefekkür edeceğiz bugün. O zühdten de Efendimizin peygamberliğine ulaşacağız. Yani tefekkür edecek bir bilgi bizde yoksa tefekkür edemeyiz. Efendimiz takvası tefekkür edeceğiz. O takvadan Efendimizin peygamberliğine ulaşacağız. Diyeceğiz ki böyle bir takva ancak bir peygamberde vardı. Takvayı somutlaştıramazsak, bazı hadiselerde tefekkür edemezsek, o zaman takvayı Efendimizin peygamberliğine delil yapma kuvvetimiz azalır. Efendimizin ubudiyetini tefekkür edemezsek, somut hadiselerde düşünemezsek Efendimizin ubudiyetini peygamberliğine delil yapma kuvvetimiz azalır. O zaman bizim kaydımız neydi? En başta ifade etmiştik. Az okuyacağız, çok tefekkür edeceğiz. Az okuyacağız ama okuduğumuz o bölüm ile bütün gün beynen meşgul olacağız. Cenab-ı Hak bu meşguliyetin hakkını verebilmeyi bizlere nasip etsin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna bi ümmetil Fatiha.